Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyenler, bu haftada bir hayli dolu bir gündemle sizlerle beraber olacağız. İki bölümden oluşacak programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz. Gündeme ilişkin iç ve dış medyada neler yazılıp neler söylendiğine bakacağız. Programımızın ikinci bölümünü yine her zaman olduğu gibi aktüel siyasi gelişmelerden biraz uzaklaşıp ülke tanıtımlarına ayıracağız. Bu hafta Arap Baharı'nın ardından istikrar arayışını sürdüren Libya'yı mercek altına alacağız. Programımızın ilk bölümünde kartların yeniden karıldığı, köklü ve sancılı bir dönüşüm yaşayan Orta Doğu siyaset arenasında olup bitene bakacağız ağırlıklı olarak. Özellikle de sürpriz İran-Batı uzlaşısının detaylarını konuşacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden ilk bölümümüzde ele alacağımız konuları kısaca hatırlatalım. İlk önce İran'ın Batı dünyası ile anlaşmasının bölgesel ve küresel sonuçlarına ilişkin siyasi kulislerde neler konuşulduğuna bakacağız. Dış politika analizlerinde anlaşma ilişkin neler söylenmiş, ileriye yönelik ne tür değerlendirme ve tespitler yapılmış onları değerlendireceğiz. Gündeme alacağımız bir diğer konu Ankara, Bağdat ve Erbil hattında yaşananlar olacak. Ankara'nın Erbil yönetimiyle imzaladığı söylenen anlaşmalara Bağdat ve Amerika'nın tepkilerini konuşacağız. Ankara'nın bu konuda Bağdat'a ikna edip edemeyeceğine ilişkin beklentileri değerlendireceğiz. Suriye'de iç savaşı sona erdirmeyi hedefleyen Cenevre 2 zirvesinin gerçekleşmeyeceği tartışması geride kalmış gözüküyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreti zirvenin 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu. Şimdi tartışılan konu ise zirveye kimlerin katılıp katılamayacağı ve bu zirveden nasıl bir sonuç çıkacağı. Türk Büyükelçisini istenmeyen ilan eden Mısır Cuntası'na Türkiye misliyle mukabelede bulundu. Türkiye-Mısır ilişkilerinin geleceği, Cunta'nın eski diktatör Hüsnü Mübarek'in antidemokratik uygulamalarını dahi gölgede bırakan icatları, Mısır gündemine ilişkin konuşacağımız konular arasında olacak. Evet, Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, İran ile Batı arasında yıllardır devam eden nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanması hiç kuşkusuz geride kalan haftanın en önemli dış politika gelişmesiydi. İçeride ve dışarıda dış politika analizlerin odağında haliyle bu gelişme vardı. Analizlerde öne çıkan hususlara değinmeden önce isterseniz anlaşmanın detaylarına ve başta İran olmak üzere Batı ve bölge başkentlerinde anlaşmanın nasıl karşılandığına bakalım. Anlaşmaya göre İran nükleer programını 6 ay donduracak. Plütonyum reaktörü Arak'ın faaliyetlerini durduracak. Uranyum zenginleştirme oranı %20'den %5'e düşürülecek. 5+1'e bütün nükleer tesislerle ilgili detaylı bilgiler verilecek. İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar gevşetilecek. İran'ın bazı dondurulan mal varlıkları iade edilecek. Banka, petrokimya, oto endüstrisi, altın, maden ve sivil havacılıktaki ambargonun gevşemesi İran'a 7 milyar dolarlık bir kazanım sağlayacak. Anlaşma bozulmazsa İran ayrıca 4.2 milyar dolarlık fondan da yararlanacak. Tüm dünyada flaş haber olarak duyurulan bu gelişme Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiğini belirtmemiz gerekiyor. İsrail ve Suudi Arabistan'ın şiddetli muhalefetine rağmen varılan anlaşma öncelikle ilk 6 aylık dönemi kapsıyor. Varılan anlaşmanın içeriğine dair ABD ve İran'dan farklı açıklamalar gelse de genel kanaat kazanan tarafın İran olarak göründüğü şeklinde. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin nükleer programına ilişkin müzakerelerin ardından 5+1 ülkeleriyle imzaladığı anlaşmaya ilişkin dünyadaki büyük güçler İran'ın nükleer faaliyet hakkını resmen tanıdığı açıklamasında bulunması dikkat çekici. Ruhani, İran halkına uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile Natas, Fordo, Erak, İsfahan ve Bender Abbas faaliyetlerine devam edeceğini alenen ilan ediyorum dedi ve yaptırımların sırasıyla kaldırılması maddesinde ise anlaşmanın en önemli üçüncü getirisi olarak sıraladı. Tüm yaptırımların sırasıyla kaldırılacağını belirten Ruhani, bazılarının hoşuna gitsin ya da gitmesin, bu anlaşmayla yaptırım politikaları artık yenilgiye uğramıştır diye konuştu. Kimilerine göre Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması üzerinden 100 gün bile geçmemişken kazandığı bu diplomatik başarı, ekonomik darboğazdaki İran halkının önemli bir kesimini fazlasıyla mutlu edecek. Peki gerçekten de bu işten en karlı çıkan taraf kim? İran mı, Batı mı? Analizlerde her iki tarafın da bu anlaşmadan memnun kaldığının altı çiziliyor. İran memnun çünkü Ruhani ekonomiyi düzeltmeden ülkeyi yönetemeyeceğinin farkında. Yaptırımlar ve yolsuzluk sebebiyle çökmüş bir ekonomiye sahip olan İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı için nükleer meseleler şu an için ikinci öneme sahip. Batı dünyası da memnun çünkü 1979 İslam Devrimi ve rehine kriziyle gerilen Batı-İran ilişkileri, nükleer meseleler ve İsrail ve Körfez'in İran fobisi de üstüne eklenince bir kriz dönemine girmişti. Şimdi ise Batı, İran'ı yeniden kazanma çabasında. Çünkü kontrol edilebilir bir İran, Batı'nın bölgedeki en doğal müttefikidir. Anlaşmadan İran'ın nükleer programını uzun vadede kontrol edilebilir bir şekilde geriletmeyi uman Batı da memnun deniyor kimi analizlerde. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programına ilişkin olarak İran ile dünyanın sayılı güçler arasında varılan anlaşma, kimileri tarafından tarihi bir anlaşma olarak kabul edilirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu kimilerince de tarihi bir hata olarak nitelendirildi. Ancak anlaşmaya tepki gösterenler sadece İsrail'i yetkililerle de sınırlı değil. İran'da anlaşmaya tepki gösterenlerin olduğu, hatta sayıların hiç de azımsanmayacak oranda yüksek olduğunu söylemek mümkün. İranlı bir milletvekili anlaşmayı bir zehir kadehine benzetmiş mesela. Diyor ki İranlı milletvekili, zehir kadehi halka sunuldu ama hükümet medyanın da yönlendirmesiyle onu tatlı bir içecek gibi sunma çabasında. USA Today gazetesinde yayınlanan habere göre ise anlaşmayı iyi, kötü ve çirkin şeklinde 3 başlık altında toplanan gerekçelerle izah etmek mümkün. Batı zaviyesinden bakıldığında anlaşma iyi diye nitelendirilebilecek maddeler şöyle sıralanıyor. Anlaşma Tahran'ın nükleer programını geçici olarak donduruyor. İran silah derecesine yakın yakıt stoklarını dönüştürmek veya azaltmak durumunda kalıyor ki bu da nükleer bomba üretmek için ihtiyaç duyacağı süreyi uzatacak. Batı ülkeleri İran'ın kendi kendine verdiği uranyum zenginleştirme hakkını tanımıyor. Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerin azaltılması ile birlikte terörizmin finansmanı gibi konularda daha fazla müzakerenin yolunu açıyor. İran, planladığı plütonyum reaktörünü 6 aylık süre boyunca faaliyete geçiremeyeceğinin garantisini veriyor. Anlaşma, Birleşmiş Milletler'e İran'daki nükleer silahlar konusunda daha fazla müdahale hakkı tanıyor deniyor. USA Today gazetesi anlaşmayı kötü olarak görenlerin gerekçelerini şöyle toplamış. Uranyum zenginleştirme planı sadece durduruldu. Dondurma veya iptal söz konusu değil. Bu da İran'ın bomba üretme ihtimalini sürmesi demek. Anlaşma İran'a Batı'dan uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasını talep etme şansı tanıyor. Uranyum zenginleştirme kapasitesi ortadan kaldırılmadı. İran'ın plütonyum reaktörü zaten en az bir yıl hazır olmayacak. Dolayısıyla faaliyetlerin 6 aylık süre içinde durdurulması kararı anlamlı değil. US Today gazetesi anlaşmayı çirkin olarak görenlerin gerekçesini ise şöyle zikrediyor. Anlaşma İran'ın nükleer eşik ülke statüsünü meşrulaştırıyor ki bu da Orta Doğu'da bir nükleer silahlanma yarışının başlanmasına neden olacaktır. Gelelim anlaşmanın Türkiye'ye etkisine. Bu anlaşmadan Türkiye nasıl etkilenecek? Türkiye anlaşmadan memnuniyet duyan ülkeler safında yer aldı. Çünkü anlaşma ekonomik anlamda Türkiye'yi bir hayli rahatlatacak bir durumu ortaya çıkartacak. İran'ın yaklaşık 50 milyar dolara gerileyen petrol gelirlerinin yeniden yıllık 90 milyar dolara yükselmesinin Türkiye ekonomisine olumlu etki yapacağı açık bir gerçek. İki ülke arasında dış ticaret hacminin çoğalması ve İran riskinin azalması bölgede hem doğrudan yatırımları hem de ticareti çoğaltacak. Ekonomik anlamda Türkiye'nin elini rahatlatan bu anlaşmanın Suriye'ye yönelik ortaya çıkartacağı riskler açısından Türkiye'yi pek memnun etmeyeceğinin altı çiziliyor kimi siyasi analizlerde. Anlaşmanın Türkiye üzerine etkilerine dair en farklı analizlerden biri Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan'a ait. İran'ın Batı ile kurduğu ittifak 500 yıl önce bizim kurduğumuz bütün dengeleri alt üst edecek hayati tehlikeli bir ittifaktır diyen Kaplan, biz Türkiye'de birbirimizle boğuşurken adamlar İslam dünyasının 100 yıllık stratejik, siyasi ve kültürel haritalarını sil baştan yeniden çizmekle meşguller diye de ekliyor. İran-Batı ittifakının kurulması ve Türkiye'nin vurulması başlıklı yazısında. Kaplan bu tespitlerini şöyle izah ediyor. İran'la kurulan Batı ittifakı İran'ın başarısıdır. Ancak İran'ın bu başarısı İslam dünyasının önümüzdeki yüzyıldaki en büyük baş ağrısı olacak. Maalesef diyor Kaplan. Bu mezhebi bir okuma değil, olamaz da. Tarih felsefesi perspektifine dayalı 500 yıllık dünya tarihin işleyiş mantığının temel parametrelerini dikkate alarak yapılmış bir okumadır diyor Kaplan. Çarpıcı yazısında Kaplan şu tespitte bulunuyor. 500 yıl önce dünya tarihi iki büyük dönüşme sahne oldu. Birincisi modern batı kuruldu. Modern batının kurulması dünya tarihinin dengelerini değiştirdi. Böylelikle tarihin çekim gücü İslam dünyasından yani Avrasya'dan Avrupa'ya ve Atlantik'e kaydı. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da yeniden sizlerle beraberiz. Modern Batı uygarlığı Hristiyanlıkla köprüleri atınca kapitalizmle ve ulus devletlerle birlikte dünya hegemonyasının temellerini attı. 500 yıllık insanlık tarihinde yaşanan ikinci büyük atılım Osmanlı tarafından gerçekleştirildi. Şunu unutmayalım. İstanbul'un fethiyle başlayan, Yavuz'un halifeliğiyle taşlanan süreçte İslam dünyası Osmanlı medeniyet sıçramasıyla ilk defa ehli sünnet omurgayı kurmayı başardı. Osmanlı yaşanan tarihi travmaların hepsini de derinlemesine tahlil etti ve bize sarsılmaz derinlerde kök salan muhkem bir ehli sünnet gök kubbesi ve omurgası armağan etti. Yüzyıldır fiili çöküş yaşadığımız bir zaman diliminde bile İslam dünyasının yeniden toparlanabilme umudunun en derin, en köklü ve en sarsılmaz kaynağı işte bu ehli sünnet omurgadır. İran'ın önü neden açılıyor acaba sorusunu gündeme getiren Kaplan ardından cevabını şöyle veriyor. Batılar bu yakıcı gerçeği çok iyi biliyorlar. O yüzden çeyrek asır önce İslam'a karşı İslam stratejisini geliştirdiler. Şimdi bunu adım adım hayata geçiriyorlar. Yine o yüzden çeyrek asırdır sürekli olarak istikrarlı ve kararlı bir şekilde İran'ın önünü açıyorlar. İşte bu nedenledir ki İran son çeyrek asırdan bu yana bir fiil siyasi olarak Arap dünyasına, bil kuvve kültürel olarak da Türkiye Cumhuriyetleri yerleşmiş durumdadır. Bir de şu, İran varlığını İsrail'e borçludur. İsrail olmasa İran'ın önü bu kadar açılmaz ayrıca. Soru şu burada, İran'ın önü neden açılıyor acaba? Bir taraftan İran'ı hedef tahtasına yatırılıyor gibi yapmak ama öte taraftan da sürekli olarak İran'ın önünü açmak. Öyle tesadüfi bir şey olabilir mi? Bütün bu soruların cevabı şu yakıcı tespitte gizli. İran'ın önünün açılması İslam'a karşı İslam stratejisinin temellerini atma ve uzun vadede ehli sünnet omurgayı çökerterek İslam dünyasını akidevi, fikri, siyasi ve kültürel olarak parçalama girişimidir diyor Yusuf Kaplan. Kaplan'ın analizinden alıntılar yapmaya devam edelim. Diyor ki Kaplan, İran-Batı ittifakının gerisinde esas itibariyle ABD, İngiltere vardır. Burada ABD görünen aktördür ama gerçek aktör İngiltere'dir. İngilizler, yüzyıllık çöküş tarihimizin başlıca mimarıdır. Yüzyıldır İslam dünyasının sınırları da sorunları da bize İngilizlerin armağanıdır. Bugün Arap dünyası dışarıdan askeri olarak ABD tarafından kuşatılmıştır ama Arap dünyasının devlet aygıtı ve bütün iktidar yapıları içeriden İngilizler tarafından teslim alınmıştır. Yıllardan beri yazıyorum. İngilizler yeni dünya düzeninin kurulmasındaki beyindir. Yahudileri ve Almanları devre dışı bıraktıracak ABD'yi kendi hedefleri doğrultusunda kullanabilecek dünyanın stratejik bakımından en güçlü aktörüdür İngilizler. O yüzden İngilizler bir yandan İslam dünyasındaki Selefi hareketleri kışkırtırken öte yandan da İran'ın önünü açarak 500 yıl koruduğumuz ve bizi bugünlere taşıyan Ehl-i Sünnet omurgaya ölümcül bir darbe vurmaya hazırlanıyorlar. Küresel sistemin ipleri hala Batı ittifakının elindedir. Türkiye'nin Çin'e, Hindistan'a ve Rusya'ya açılması, Afrika'ya uzanması elbette ki bir ufuk genişlemesidir. Ama Türkiye'nin Batı ittifakı ile ipleri koparmadan başka ittifaklar açılması tek çıkar yoldur. Bu ittifaklardan biri de İran, Mısır ve Türkiye ittifakıdır. İran'ı durdurmak ve Batılılar tarafından ayartılmasının önüne geçebilmek ancak bu şekilde mümkün olabilir. Türkiye, Batı'yı doğrudan karşısına almamalı. Sadece arkadan dolaşarak tuş etmenin yollarını bulmalı. Türkiye, Batı'yı karşısına alırsa vururlar Türkiye'yi. İran, Batı ittifakı bunun ilk büyük ve ürpertici örneği. Türkiye, Çin, Hindistan ve Rusya'ya bel bağlayamaz. Çünkü bu ülkeler kuyruklarına basıldığında Batı ittifakı karşısında dansözlük yapmaktan çekinmiyorlar. Kaldı ki Türkiye'nin Batı ittifakını karşısına alacak ekonomik, askeri ve siyasi gücü yok. Dahası güvenebileceği ve güven verebileceği müttefikleri de yok hala. O yüzden Türkiye belli bir güce ve etkinliğe ulaşıncaya kadar Batı ittifakı ile ilişkilerini koparmamalı ama Batı'ya rağmen kendi yolunu bulmalı. Bölgeye yerleşmesini sağlayacak kaynaklarını yedire yedire özümseye özümsemeye hayata geçirmeye çalışmalı. Yusuf Kaplan'ın oldukça farklı bu okumasının ardından İran'ın Batı ile uzlaşısının bölgesel yansımalarına ilişkin bir başka değerlendirmeyi yine aynı gazeteden İbrahim Karagül'ün "Sürprizler Arda Ardına Geliyor" başlıklı yazısından okuyalım. Karagül yeni sürprizlere alışmamız gerektiğinin altını çizdikten sonra şunları aktarıyor. Sürprizler ardı ardına geliyor. İran-Batı yakınlaşmasında yeni sürprizler de gelecek. Rusya ve ABD'nin İran ve Suudi Arabistan'ın aynı masada toplayıp Suriye konusunda uzlaşma arayışı söyleniyor. İki ülkenin savaşın iki gerçek cephesini bir masada toplaması bile başarı. Çünkü Suriye'de aslında İran-Suudi Arabistan savaşı yaşanıyor. Her ne kadar Türkiye ve Katar belirleyici aktörler olsa da asıl cephe İran'la Suudi Arabistan arasında. Oysa son günlerde tam tersi bir süreç vardı. Suudi yönetimi İran tehlikesine karşı İsrail'le aynı paydada hareket etmeye başlamış, İran'dan rahatsızlık duyan bazı bölge ülkeleri nükleer güç olma yolunda niyetlerini seslendirir olmuştu. Anlaşılan 2. Cenevre öncesi Suriye muhalefetine ciddi baskı uygulanacak. Türkiye ve İran ateşkes için bastırırken ABD ve Rusya İran ve Suudi Arabistan'a baskı yapacak. Bu süreç Suriye muhalefetini masaya oturtacak ancak El-Kaide unsurlarına karşı geniş bir tasfiye başlatılacak. Karagül çizdiği bu tablonun ardından şöyle bir yol haritası çiziyor. 1. Cenevre'de İran-Batı Anlaşması. 2. ABD-Hizbullah gizli görüşmeleri, muhtemelen Hizbullah'ı Suriye'den geri çekme pazarlıkları. 3. İran ve Suudi Arabistan'ı bir masa etrafında toplayıp Suriye odaklı krizin yumuşatılması. 4. Ateşkesin sağlanması. 5. El-Kaide unsurlarının etkisizleştirilmesi. 6. Suriye muhalefetinin çözüme ikna edilmesi. 7. Şam yönetimiyle pazarlık, belki İran ve Suudi Arabistan'ı esassız çözüm konusunda uzlaştırmak ya da tarafları uygun bir geçiş dönemine zorlamak. Bütün bunlar çok hızlı ve şaşırtıcı gelişmeler. Rüzgar gerçekten de tersine döndü. Suriye'de çözüm bulunmadan hiçbir bölgesel proje uygulanamaz. Türk dış politikası içinde bu böyledir. Çözüm sürecinden sonra Kuzey Irak ve Irak yönetimiyle yakınlaşma çabaları ve İran'la Suriye için ateşkes çağrısı yapabilmek bunun göstergelerinden. Savaşın başladığı günden bu yana ilk kez böyle fırsat yakalandı, diyor İbrahim Karagül. Sevgili dinleyenler, haftanın bir diğer sıcak gündemine geçiyoruz. Ankara, Bağdat, Erbil hattında yaşananlara. Türkiye ile Irak arasındaki iki yıldan bu yana gergin olan ilişkiler taraflar arasındaki yaşanan son diplomasi trafiğiyle yumuşama yoluna girmişti. Bunun devamı gelecek mi? Bunu büyük oranda Ankara'nın Erbil ile imzaladığı petrol ve doğalgaz anlaşmalarının seyri belirleyecek. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Nicirvan Barzani'nin bu hafta içinde Ankara'ya gelerek Başbakan Erdoğan ile görüşmesiyle birlikte Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden geçişine ilişkin anlaşmanın imzalanıp imzalanmadığı konusunda farklı haberler yansıdı basına. Bir habere göre Barzani ile Erdoğan görüşmesinde imzalanması beklenen enerji anlaşmasının Irak merkezi yönetimin hassasiyeti göz önüne alınarak ertelendiği belirtildi. Ancak bir diğer başka habere göre ise anlaşmanın Erbil ayağı tamamlanmış durumda. Bağdat'ın da Ankara ile Erbil arasında varılan mutabakata sert tepki gösterdiği belirtiliyor söz konusu haberde. Türkiye ile ilişkilerini askıya alma tehdidinde bulunan Bağdat'ın Kürtlerin boru hattı teklifine karşılık yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu gelen haberler arasında. Basına yansıyan haberlere göre bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Necivan Barzani'nin Başbakan Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız ile görüşmesinin ardından sözleşmelerin imzalandığı belirtiliyor. Ancak Başbakanlık resmi konutta gerçekleştirilen bu görüşmenin ardından anlaşmanın imzalandığı yönünde herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Enerji Bakanlığı'nın konu hakkında yorum yapmadığının altını çizelim. Kuzey Irak'ta 19 ayrı ülkeden 39 şirket yaptığı sözleşmelerle enerji projelerini yürütüyor. Bu durumda Türkiye'de aynı şekilde bu bölgede petrol ve gaz arama projelerine dahil olabileceği belirtiliyor. Türkiye son dönemde hem Bağdat hem de Erbil ile yürüttüğü diplomasi ile Irak'ın doğal gaz ve petrol kaynaklarının hızlı bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak olan projelerle ilgili görüşmeler sürdürüyordu. Enerji Bakanı Yıldız, bütün açıklamalarında Bağdat'ın hassasiyetlerine dikkat edileceğini, Türkiye'nin Kuzey Irak'tan ihraç edilecek petrol miktarı ve parasal değerinin belirlenmesi konusunda özen gösterileceğini belirtiyor. Anayasaya göre ihraç edilen petrollerden elde edilen gelirin %83'ünün Bağdat'a, %17'sinin Erbil'e gitmesi gerekiyor. Ancak Kuzey Irak yönetimi petrolden elde edilen geliri düzenli alamadığı gerekçesiyle zaman zaman Bağdat'ı sert şekilde eleştiriyor. Kuzey Irak'ın ihraç edeceği petrolün parasının Türkiye'de bir kamu bankasında açılacak hesapta tutulması ve ardından harcamaların düşülmesinin ardından kalan tutarın paylarının bölüşümü konusunda Bağdat ve Erbil arasında mutabakat sağlanana kadar tutarın bloke edilmesinin önerildiği ve bu sistemin hayata geçirilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak Türkiye'nin yaptığı bu öneriye henüz Bağdat olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Bu hafta Ankara'da imzalanan sözleşmelerin yanı sıra emanet hesap sisteminin de çalışmasını kapsayan protokolde imza atıldığı belirtiliyor. Ankara ile Erbil arasında imzaların atılıp atılmadığı resmi olarak ilan edilmiş değil. İfade ettiğimiz gibi bunu kesin olarak öğrenmek için çok fazla beklemeyeceğiz anlaşılan. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Türkiye ziyareti ardından Başbakan Erdoğan'ın Bağdat'a gideceği haberleri göz önüne alındığında Ankara, Bağdat ve Erbil hattındaki ilişkilerinin seyrinin nasıl şekilleneceğini kısa sürede öğreneceğiz demek. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Suriye gündemine. Suriye'de iç savaşı sona erdirmeyi hedefleyen Cenevre 2 zirvesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışması geride kalmış gözüküyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri zirvenin 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu. Şimdi tartışılan konu ise zirveye kimlerin katılıp katılamayacağı meselesi ve bu zirveden nasıl bir sonuç çıkacağı. Suriye'nin ana muhalefet grubu Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Ahmet Carba, Suriye'deki iç savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Ocak ayında Cenevre'de düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerinde katılacağını açıkladı. Carba, koalisyon görüşmeleri liderlik geçişi olarak gördüğünü belirtiyor. Görüşmelere katılacaklarını açıklayan Suriye hükümeti ise iktidar devir teslimini müzakere etmeyeceklerini ifade ediyor. Özgür Suriye ordusu ise Cenevre'ye gitmeyeceklerini duyurmuştu. Suriye Ulusal Koalisyonu daha önceki açıklamalarında barış görüşmelerine katılmak için insani koridorların oluşturulması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması şartlarını öne sürmüştü. Carba, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada konferansa katılabileceklerini fakat Ulusal Koalisyonun devlet başkanı Esed'in görevde olduğu bir geleceği kabul etmediklerini yineledi. Cenevre'ye kimlerin katılıp katılamayacağı konusunda çok daha merak edilen ise bu zirveden bir sonuç çıkıp çıkmayacağı. Son dönemde Ankara ve Tahran'ın Suriye konusunda ortak hareket edecekleri yönünde bir intibaın verilmesi ne kadar gerçekçi sorusu da gündemdeki bir diğer soru. Ahmet Davutoğlu'nun son İran ziyareti sırasında mevkidaşı Zarif ile yaptığı ateşkes çağrısı Suriye'deki savaşan taraflar arasında mahkes bulabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Cenevre 2'ye ilişkin ümitli olanlar, Batı ile İran arasındaki uzlaşıdan yola çıkarak Suriye konusunda da yeni bir sürprizin gelebileceğini dile getiriyorlar. Bu bağlamda da Türkiye ile İran arasında Suriye konusunda bir işbirliği olabileceğini işaret ediyorlar. Yeni Şafak gazetesinden Akif Emre, Suriye kartını sonuna kadar kullanan İran'ın önünün açılması, düğümün çözülmesiyle Suriye'de farklı denklemlerin devreye girebileceğini belirtiyor mesela. Ateşkes konusunda Türkiye'nin İran'la ortak hareket etme mesajı vermesi bu açıdan önemli gelişmelere gebe sayılabilir diyor Akif Emre. Bu arada cephede ise yoğun çatışmalar devam ediyor. Cenevre 2 konferansı öncesi elini güçlendirmek isteyen Esed güçleri İran ve Hizbullah milisleriyle yürüttüğü operasyonlara aralıksız devam ediyor. Esed'e bağlı güçlerin stratejik önemdeki Kalamun bölgesinde bir hafta devam eden çatışmaların ardından Deir-i Atiye kasabasını geri aldığı iddia ediliyor. Darbe mağduru Mısır'da bu hafta yaşananlara bakacağız şimdi de sevgili dinleyenler. Türk Büyükelçisini istenmeyen ilan eden Mısır Cuntası'nın Mısır halkına yönelik antidemokratik baskı politikası olanca hızıyla devam ediyor. Cunta yönetiminin baskı politikasına karşı direnişte bir azalma söz konusu değil. Mısır'ın hemen hemen tüm şehirlerinde Cunta'ya karşı protesto gösterileri durmaksızın devam ediyor. Özellikle Cunta yönetiminin gösteri yasasının kararlılıkla uygulanacağını açıklamasının ardından ülkenin farklı kentlerinde Mursi yanlıları ve karşıtı aktivistler gösteri yasasını protesto etmek amacıyla bu haftada meydanları doldurdular. Mısır'daki Cunta'nın başına geçen Adli Mansur tarafından onaylanan yeni yasa polisten izin alınmadan gösteri düzenlenmesini yasaklıyor. Askeri darbe ardından kurulan yönetime muhalif çevreler yeni yasanın 2011'de devrilen Hüsnü Mübarek dönemindeki gösteri ve yürüyüş düzenlemelerinden dahi sıkı olduğunun altını çiziyor. Yeni gösteri yasasına göre onu aşkın kişinin bir araya geleceği herhangi bir toplantı veya gösteri için 3 gün önceden İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunmak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı planlanan gösteri kamu düzenine tehdit oluşturduğu, vatandaşların çıkarlarını zedelediği ya da adaleti engellediği gerekçesiyle yasaklayabiliyor. Polise gösterileri güç kullanarak dağıtma yetkisi veren yasayı ihlal eden kişiler ağır bir hapis cezalarıyla cezalandırılabiliyor. Gösteri sırasında şiddete başvurmanın cezası 7 yıl olarak belirlenirken yüzünü gizlemek ve ibadet yapılan bir yerin önünde gösteri yapmak ise 1 yıl hapiste cezalandırılabiliyor. Mısır'ın İskenderiye kentinde darbe karşıtı gösteri yaptıkları için gözaltına alınan 21 genç kızdan 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 11'er yıl birer ay hapis cezasına çarptırılması gerek Mısır'da gerekse Orta Doğu medyasında en yoğun bir şekilde konuşulan konuların başında geldi. İskenderiye Mahkemesi'nin terör, izinsiz gösteri yapmak ve kargaşa çıkarmak, yasa dışı örgütlere üye olmak ve örgüt propagandası yapmakla suçladığı kızların 14'ünün 11'er yıl birer ay hapis cezasına çarptırılması büyük tepki gördü. Mahkeme yaşları 18'den küçük 7 kızın ise ıslah evine gönderilmesine karar vermişti. Bu son derece orantısız ceza kararına bu zulme özellikle Batı dünyasından kayda değer bir tepki gelmemesi elbette utanç verici bir durum. İşine geldiğinde insan hakları gibi değerleri hatırlayan Batı'nın o iki yüzünü çifte standardını Mısır'da bir kez daha bizlere gösterdi Batı. Sevgili dinleyenler, bu haberle Dünya Gündemi programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde buluşmak ümidiyle şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden beraber. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Programımızı takip edenlerin malum olduğu üzere programımızın bu bölümünde ülke tanıtımlarına değiniyoruz. Gündemimize aldığımız ülkeleri coğrafi, etnik ve siyasi tarihi yönleriyle inceliyoruz. Bundan da hedefimiz tanıtımını yaptığımız söz konusu ülkelerin siyaset sahnesinde bugün yaşananları daha sağlıklı değerlendirilip analiz edilebilmesine katkı sağlamak. Malumunuz bugünü doğru analiz edebilmenin yolu düne ilişkin bilgi ve malumatımızla direkt ilintili bir mesele. Programımızda tanıtımını yapacağımız ülkeleri seçerken de genelde söz konusu ülkenin bir şekilde gündemde olan ülkeler olmasına dikkat ediyoruz. Yakın coğrafyamızdan başladığımız ülke tanıtımları turumuza Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar arasında gidip gelmiştik. En son geçen hafta hem enerji konusunun gündemi bir hayli meşgul etmesinden hem de İlham Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirmesi münasebetiyle Azerbaycan'ı konuşmuştuk. Bu hafta yeniden Kuzey Afrika'ya uzanacağız. Mercek altına alacağımız ülke ise Arap Baharı'nın sancılı ülkesi Libya olacak. Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana hayli sancılı günler geçiren Libya'da son dönemde artan şiddet olayları Libya'yı yeniden dünya gündeminin üst sıralarına taşımış bulunuyor. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra yaşanan kaosun ve istikrarsızlığın nedenlerini daha iyi tahlil edebilmek için Libya'ya biraz daha yakından bakacağız. Özellikle bugünkü kaosun en önemli sebeplerinden biri olarak gözüken Libya'nın etnik ve toplumsal yapısına ilişkin detaylara değineceğiz. Bu bölümümüzün daimi konuğu Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile Libya'nın coğrafi, etnik ve sosyoekonomik yapısını, dününü, bugününü konuşarak Libya ilişkin sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Tabii ki vaktimiz ölçüsünde. Halil Bey, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Halil Bey, isterseniz Libya'nın detaylarına geçmeden önce bugünkü fotoğrafı bir bakalım. Ardından Libya'yı daha iyi tanımaya çalışırız. Sevgili dinleyenler, Arap Baharı'nın önemli duraklarından biri olan Libya'da Kaddafi diktatörlüğü oldukça kanlı geçen bir sürecin ardından Batı'nın da askeri yardımıyla devrildi. Ama Libya halkının yaşandığı sıkıntılar bitmiş değil ne yazık ki. Şiddet hayatın bir parçası haline gelmiş durumda ne yazık ki. Sıradan insanlar kadar ülkenin siyasi isimleri de bu istikrarsızlık ortamında payını alıyor. Başbakan, istihbarat başkanları dahi ülkedeki kimi silahlı milisler tarafından kaçırılıp alıkonulabiliyor. 2011 tarihinde kanlı bir iç savaşın ardından yıkılan Kaddafi'nin Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin yerine alan Libya Devleti bugün çok ciddi güvenlik sorunları ile boğuşuyor. Bu kaos ve istikrarsızlığın sebeplerine ilişkin olarak Libya'nın aşiretlerden oluşan toplumsal yapısının altı çiziliyor. Bir de iç savaş döneminde ülkeye kontrolsüz bir şekilde giren silah akışının ortaya çıkardığı bir tablo söz konusu. Bu kontrolsüz silah akışı neticesinde iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkede 1 milyon 700 bin civarında milis grubunun ortaya çıktığı düşünülüyor. Geçici hükümet Libya'nın bazı bölgelerinde milisleri denetim altına almakta bir hayli zorlanıyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta milislerle protestocular arasındaki ölümcül çatışmalar yaşanmıştım. Velhasıl Libya bugün ürküten bir tablo ile karşı karşıya. Halil Bey, Libya'daki bugünkü bu ürkütücü tablonun, bu katik ortamın müsebbibi olarak gösterilen Libya'nın kabile ve aşiret yapısına değinmenizi isteyeceğiz ama önce isterseniz her zaman olduğu gibi Libya'yı tanımaya coğrafi yapısından başlayalım. Öncelikle Libya neresi? Komşuları kimlerden oluşuyor? Coğrafi yapısının özellikleri neler? Coğrafi yapısına ilişkin o çarpıcı bilgileri bizlerle paylaşmanızı istirham ediyoruz. Ardından demokratik yapısını konuşabiliriz seninle.
Teşekkür ederim. Libya, Kuzey Afrika'da Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke. Alan olarak 1 milyon 759 bin kilometre kare bir alanı vardır ki Afrika'nın işte Sudan, Cezayir, Kongo ile birlikte en geniş büyük alana sahip 4. büyük ülkesidir. Fakat bu kapladığı alanın %90'ı Sahra çölüyle kaplı olduğu için az bir nüfusa sahiptir. 6,5 milyon civarında. Yani
inanılmaz dengesiz bir yapı yani.
Evet, çünkü bu 6,5 milyon nüfus da ülkenin o Sirte Körfezi çevresinde Akdeniz kıyılarında yaşıyor. Ve o Fizan bölgesi dediğimiz ülkenin orta ve güney kesimleri hemen hemen vahalar dışında boş. Evet. Çöllerle kaplı. Dolayısıyla ülke biz Libya olarak isimlendiriyoruz ama bu ülkenin tarihi geçmişine baktığımızda böyle Libya diye bir devlet yok. Sirte Körfezi ortada olmak üzere doğuda Bingazi civarında bir zaten Osmanlı literatüründe hep Trablus ve Bingazi evet deniyor. Trablus, Bingazi, işte Tunus ve Cezayir olarak geçiyor. Bunlar ayrı ayrı bölgeler. İşte Trablus ve Bingazi'nin birleştirilmesiyle bir devlet oluşturulmuş durumda Libya'da. Evet. Fakat genel olarak baktığımızda da Libya bugün işte başkenti Trablus olan Tripoli. Bakın eski İngilizce kaynaklarında bu antik çağda polis derler şehirlere. Ve üç antik şehrin o birleştiği noktada olması nedeniyle Trablus deniyor. Osmanlı ise Trablus Garp demiş buraya. Çünkü bizim iki Trablus'umuz vardı. Biri Beyrut'taki bugün Orta Doğu'daki Trablus Şam'ımız vardı. Lübnan işlerken söyledik. Bir de batıda olduğu için Trablus Garp. Aynı şekilde bakın Türkiye'de kara ağaçımız var. Şarki kara ağaç Isparta'da, kara ağaç Edirne'de, batıda. Yani böyle aynı ülke içerisinde iki tane şehir varsa biri garbi, biri şarki denirdi. İşte bizim iki Trablus'umuzdan biriydi burası ve Trablus Garp'tı. Libya'nın olduğu yer.
Sen hocam benim notlarımda var. Yani bu orayı geçmeden tarihi noktasına geleceğiz de. Yüz ölçümüne ilişkin kilometre kareye düşen insan sayısı sahil kesimlerinde 50 evet. kişi düşüyor. Diğer yerlerde 1 kişi düşüyor. Evet. Yani çölün evet. ne kadar etkin olduğunu göstermek açısından altı çizilmesi gereken bir husus. Sayın hocam peki demokratik yapısına ilişkin evet. neler söylenebilir?
Şimdi 6,5 milyon nüfusu var dedik ama 1964 yılında Türkiye'nin de 2,5 katı alana sahip olan bu bölgedeki nüfus 1964'te 1 milyon 540 bin. 1984'te 3 milyon 600 bin. Bugün ise işte 6,5 milyon civarında. Yani çok hızlı bir nüfus artışı var ve medyan yaşı da 25. Yani nüfusun yarısı, yani 6,5 milyon nüfusunda yarısı 25 yaşın altında.
Yani oldukça genç.
Genç. Yani Afrika'nın kişi başına düşen milli gelir bakımından en zengin ülkesi. En hızlı nüfus arttı. Çünkü petrol gelirleri var. Ama bağımsız olduğunda, ilk kurulduğunda dünyanın en fakir ülkesiydi. İşte petrolle birlikte hızla gelişiyor. Yani nüfusu hızla artan bir ülke. Hızla zenginleyen bir ülke. Yani Afrika ülkesi olmasına rağmen modernleşme, ulaşım sistemleri, şehir, altyapı vesaire yönüyle baktığımızda Afrika'dan çok bizimle hemen hemen benzer gelişmişlik düzeyine yakın, yani altyapı olarak önemli bir ülkedir Libya.
Evet. Etnik yapısına ilişkin nelerin altını
çizelim? Şimdi bu Libya'nın zaten adı eski Mısırlar Nil'in batısında yaşayan Berberler için kullandıkları Lebu kelimesinden geliyor. Yani eski Mısırlılar bu bölgede yaşayan insanlara Lebular deniyor. Onlardan türemiş bir Libya ismi. Buranın yerli halkına biz Berberiler diyoruz. Evet. Bu Berberiler uzun yıllar, yüzyıllarca bu coğrafyada yaşamışlar. Ancak Müslümanların bu bölgeyi fethetmesiyle birlikte Araplar, Arap fetihleriyle birlikte Amr bin As işte Mısır fethettikten sonra Trablus'a geliyor. Ukbe bin Nafi de Fizan bölgesini 645 yılında hicretin 24. yılında fethettikten sonra Fatımiler döneminde özellikle buraya bol miktarda Arap nüfus iskan ediliyor. Dolayısıyla Araplarla Berberilerin karışımından oluşan bir halkı var. Ve nüfusun %97'si Arap ve Berberi karışımından oluşan Müslüman halk. %3'lük bir nüfus da Türkler, Avrupalılar, değişik göçmenlerden oluşan bir nüfus. Yani %97'si Müslüman, Arap ve Berberilerden oluşan bir yapıdır. Yalnız batılı kaynaklara baktığımızda özellikle işte Tuareg bölgesi, Berberi bölgesi, Arap bölgesi diye hayali haritalar çıkarıyorlar. Halbuki Libya'da kabileler vardır. Fakat o Berberi ve Araplar ta 650'li yıllardan bugüne kadar evlilik yoluyla kaynaşmışlardır. Bu nedenle de böyle bir ayrım yapmak pek mümkün değildir. Bunu yapanlar da pek iyi niyetle görülmüyor.
Evet. Sayın hocam hemen vakit kaybetmeden siyasi tarihine geçelim evet. Libya'nın isterseniz. Coğrafi ve etnik yapısına ilişkin başka bir mülahazanız yoksa?
Evet, şöyle ifade edebiliriz. Libya'da yaşayan insanlar işte Berberiler, Fenikeliler, Romalılar, Vandallar, Bizanslar, Araplar, daha sonra Osmanlı döneminde Türkler. Yani çok değişik kavimler, çok değişik yönetimler burada etkili olmuş. Zaten Tunus'tan bahsederken orada Kartaca'dan, o Fenikelilerin kurmuş olduğu Kartaca'dan bahsetmiştik. O yönetim merkezi olmak kaydıyla burası Trablus ve Bingazi olmak üzere iki farklı yerleşim yeriydi. Bu coğrafyada genellikle işte Osmanlı hakimiyetine kadar olan dönemde Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya sarkan Roma ve bir de Mısır üzerinden bölgeye etkili olan güçler Libya'da yönetimi ele geçirmiş. Çünkü Akdeniz kıyısı dışında kalan yerlerde ki orada işte zeytinlikler, hurmalıklar vesaire var, insanların yaşamasına elverişli. Ama kıyıdan şöyle 40-50 kilometre içeri gittiğiniz zaman hayat bitiyor. Hmm. Bu nedenle de bu coğrafyada böyle büyük devlet olmamış. Sadece söylediğim gibi Avrupa'dan, Güney Avrupa'dan gelen büyük devletler veya Mısır üzerine gelenler burada hakimiyet kurmuşlardır. Tarihi süreç içerisinde en Osmanlı öncesinde Fatımiler vardır. Ancak işte İspanyolların 1510 yılında burayı işgal etmesi, işte Turgut ve Piri reislerin Osmanlı lehine bu bölgede yapmış olduğu mücadelelerle Osmanlı yönetimine girmiştir. Ve Osmanlı yönetiminde de işte Tunus'ta bahsettiğimiz gibi Osmanlı'nın göndermiş olduğu kumandanlar, Türk kumandanlar, buradaki Berberi, Arap ve Endülüs'ten kaçarak buraya sığınan yerli kabilelerin kızlarıyla evlenmişler. Ve onlardan doğan çocuklara da kuloğlu demişler ve onların yönetimi, yani İstanbul merkezi yönetim ile yerel halk arasında bir köprü vazifesi görmüş. Zaten ülkenin nüfusunun daha 1950'lerde, 1960'larda 1,5 milyon civarında olduğunu düşünürsek, ya bu bölge sadece işte Trablus ve Bingazi çevresindeki küçük yerleşimlerden oluşuyor idi o günün şartlarında.
Evet, Sayın Hocam, Osmanlı, yani ben siyasi tarihine ilişkin Libya'yı değerlendirmeyi düşündüğümüzde Osmanlı öncesi,
evet,
Osmanlı ve Osmanlı, evet, sarısı diye üç bölüme ayırarak değerlendirebileceğimizi düşünmüştüm. Evet. Osmanlı öncesine ilişkin Libya'nın siyasi tarihine ne dair altı çizilmesi gereken önemli dönüm noktaları neler?
Osmanlı öncesinde önemli dönüm noktaları olarak şunu ifade edebiliriz. O Kartaca ve Fenike yönetimi uzun yıllar bu Tunus'taki Kartacalılara bağlı olarak idare edilmiş. Romalıların elinde kalmış. Bizanslar, bir ara Yahudilerin bile burada iskan edildiğini, yaşadığını biliyoruz. Ancak buranın nüfus yapısında, demografik yapıda değişim ve dönüşüme sebep olan Arapların bu bölgede fetihler yapması ve Fatımiler döneminde de Mısır bölgesinden buraya Arap nüfusun iskan edilmesiyle tamamen işte Berberilerden oluşan Bedevi kabilelerin yaşadığı bu bölgeye Araplar gelmiştir ve Araplarla birlikte şehir hayatı başlamış Bingazi, Trablus'ta ve dolayısıyla eskiden Arap ve Berberi denirken şimdi Medeni ve Bedevi olarak nüfus ayrılmış bu Osmanlı öncesinde. Dolayısıyla sahile doğru, Akdeniz'e doğru yaşayanlar şehirli ve kırda kalanlar da Bedevi olarak hayatlarını sürdürmüşler. Osmanlı idaresi ise başlı başına farklı bir dönemi içeriyor kendi bünyesinde.
Evet. Sayın Hocam, 1553,
evet,
Hristiyanların Turgut Reis tarafından buradan çıkartıldığı tarih. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına paralel olarak Libya'daki yönetimde dayı denilen, daha, evet, önce de Tunus'u, evet, konuşurken ifade etmiştik, görece bağımsız olan beylerin eline geçtiği bir dönem. Dayı meselesini isterseniz bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize.
Tabii ki. Osmanlı'nın bölgeye göndermiş olduğu idareciler hem siyasi olarak bir vali hem de askeri olarak komutan hüviyetine sahipti. Ve bunlara dayı deniyordu. Yani oradaki dayı demek
yönetici.
İstanbul'a bağlı hem siyasi hem askeri işleri deruhte etmek üzere var olan kişilerdi.
Benim bildiğim kadarıyla başka ülkelerle de ikili anlaşmalar yapabilecek,
yani
göreve haizdiler.
Çünkü o bölge merkeze çok uzak olduğu için, yani kendi işlerinde bir takım inisiyatif kullanabiliyorlar idi. Osmanlı onlara belli yetkiler veriyor idi. Halkla aralarındaki diyaloğu da kuloğlu dedikleri o kesim sağlıyordu, az önce söylediğimiz gibi. Yani o bölgede dayılar İstanbul'un adına iş yapan, yani bugünkü tabirle özerk yönetim başkanları diyoruz ya, o şekilde bir yetkiye sahiplerdi. Yani İstanbul tamam kesin hakim, fakat o bölgede tamamen dayılar askeri, siyasi nüfuz alanına sahip, fakat bunlar Türk kumandanlarıydı. Hı hı. Genelde de denizciydi birçoğu. Evet. Yani denizci kökenli, askeri bir geçmişi olan ama siyasi olarak da o bölgenin idarecisi olan kişilere biz dayı diyorduk. Zaten geçen de söylemiştik. Dayın var mı derler ya bir yerde. Evet. Yani Libya'da, Tunus'ta dayı olmak demek o bölgenin artık kesin karar verici, otoritesi, merci oluyorsunuz.
Evet. 1911 yılları İtalyanların Libya'da hakimiyetinin evet. altına başladığı yıllar oluyor. Trablusgarp Savaşı akabinde Oşi Anlaşması ile evet. Libya'daki fiili Osmanlı hakimiyeti sona eriyor. Hukuken Osmanlı'ya bağlılığı benimsese dahi ülkeyi işgal eden İtalyanlara karşı hem Mustafa Kemal hem Enver Paşa ve diğer kimi Osmanlı subaylarının örgütlediği milis kuvvetlerinin uzun zaman direnç gösterdiği bir zaman dilimi. Ancak her türlü üstünlüğe rağmen İtalya ülkenin tamamını kontrol etmeyi başarmış. Halkın baskı ve zulümle sindirdiği yıllar yaşanıyor. Adeta bütün Libya köleleştiriliyor. Bu sömürü döneminde Libya'da yaşananlara ilişkin altı çizilecek hususlar neler?
Şimdi öncelikle 1911 tarihinde yaşanan hadise şu. Afrika sömürgeci ülkeler tarafından parsellenmiş. Burada Almanya ve İtalya biraz geç kalmış. Daha doğrusu geç uyanmış diyelim. Onlar da abanıyorlar. Herkes bir yerlerden bir sömürge kapmaya çalışıyor. İtalya'da diyor ki burnum diyor, burası doğal olarak benim hakkımdır diyor. Ve 1911 yılında 35 bin kişilik bir kuvvetle çıkarma yapıyor Libya'ya. Ve arkadan da yeni takviyelerle 100 bin kişiye ulaşıyor. Ve o zaman Libya'daki Osmanlı askerinin sayısı 5500. Yani sizin 5500 tane askeriniz var. Ve Yemen'de isyan çıkmış. Balkan Savaşı patlak vermek üzere. Osmanlı da bir an evvel oradaki askerlerinden medet umuyor. Yani onları da Balkan Savaşı'na ve Yemen'e göndermek istiyor. Ve bir tarafta da 100 bin kişilik bir orduyla İtalya. Yani mukayese edilebilir bir güç değil. Ancak unutmamak gerekir. Kuzey Afrika'da biz İtalyanlara karşı koyabilseydik, İtalyan saldırısını önleyebilseydik, Libya halkının Osmanlı ile ilgili bir problemi yoktu. Yani biz onlarla birlikte savaştık, yerli halkla. Mesela işte Afrika'da İngilizlerden, Fransızlardan bağımsız olan sömürge devletleri var. Yani gitti de kurtulduk derler hala. Ama Osmanlı öyle olmamıştır. Biz İtalyan işgali sırasında bizzat orada mücadele veren yerli Ahmet Şerif Senusi ile birlikte Osmanlı askerleri gitmişlerdir. Mesela İttihatçılardan Mustafa Kemal Paşa da dahil olmak üzere gidiyorlar. Orada yerli halkı örgütlüyorlar. İşte silah eğitimi veriyorlar. Onların İtalyanlara karşı mücadele etmesini sağlıyorlar. Ve orada Senusi tarikatının tasavvufi bir akımdır. Onun da bu İtalyanlara karşı çok kahramanca insanüstü bir direnişinin olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız Ömer Muhtar diye bir dizi var, bir film çekilmiştir. Çağrı filminden sonra İslam dünyasında hemen hemen en çok izlenen, evet. en kaliteli yapımlardan biridir. Yani Ömer Muhtar'ın...
Kattafi'nin finansörlüğünde çıkmış.
Evet.
Çağrı'nın bir başka versiyonu yine Kaddafi'nin finansörlüğünde çıkmıştı. İşte, dediğiniz gibi Ömer Muhtar da öyle.
Bu arada işte Çağrı filminin de Ömer Muhtar'ı da Kaddafi'nin finanse ettiğini... Altını bir Mustafa Akkad çekmiştir ama finanse eden evet. Kaddafi'dir. Yani bugün İslam dünyasında öyle ya da böyle. Evet. Yani bunun haklı ya da hakkını vermek lazım. Evet. İşte İtalyan işgali 1911'den 1943 yılına kadar öyle ya da böyle devam ediyor. Yani orantısız bir güç var. Halk evet. direniyor, mücadele ediyor. Yani Osmanlı'nın gitmesini hiç istemiyor. Halbuki dünyanın başka yörelerinde diyor ki 300 yıldır 500 yıldır yöneten idareyi sömürgeci addederler. Halbuki Osmanlı Libya'da hiçbir şey sömürmemiştir. Çünkü İtalyan işgalinden kurtulup bağımsız olduğunda dünyanın en fakir ülkesiydi Libya. Ve dolayısıyla da oradaki limanlarını kiraya vererek devlet işlerini deruhte etmeye çalışmış. Bu nedenle de yani Osmanlı'nın hakimiyeti döneminde kaldığı Trablusgarp, Bingazi, Demre, Tobruk gibi bölgelerde tamamen İstanbul'un himayesi, yardımı sayesinde orada bir siyasi birlik kurulabilmiş. İspanyollar başta olmak üzere onlara karşı bir Osmanlı siper olmuştur o coğrafyaya. Yoksa yani İstanbul'a Mısır'ın önemli vergi katkısı vardır. Besarabia, Romanya bölgesinden vergiler gelmiştir Osmanlı'ya. Macar ovalarından hazineye para gelmiştir ama Libya'nın Osmanlı bütçesine yüzyıllar boyunca pek bir katkısı olmamıştır açık söylemek gerekirse. Osmanlı oraya bir din kardeşliği olarak hamilik yapmıştır. Ve iddia ediyorum Preveze Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını 1538'de Osmanlı Barbaros Hayrettin Paşa mağlup etmeseydi 1538'de ta Meksika'dan Şili'ye kadar Filipinlere kadar bütün Orta ve Güney Amerika'yı bugün Katolik Hristiyan yapan İspanyollu Portekizli gemiciler herhalde Libya'yı Tunus'u kendi haline bırakmazlardı. Evet. Ve bugün o Müslüman olan Berberiler muhtemelen Katolik, Hristiyan ve İspanyolca konuşur olacaklar idi.
Evet. 1951.
Evet.
Birleşmiş Milletler aracılığıyla bağımsızlığına kavuşan ilk ülke olarak biliniyor.
Evet. Kral 1. İdris Es-Senussi devlet başkanı.
Devlet
evet.
başkanı. O yıllardan itibaren 1959 petrolün bulunduğu tarih. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam evet. hocam. Petrolün bulunmasıyla Libya'da neler değişti? Buradan başlayalım. Peşi sıra evet. Muammer Kaddafi dönemine gelelim hocam.
İlk bağımsızlıkla birlikte yine o Ömer Muhtar zamanında mücadele veren Senussi ailesinden biri 1. İdris kral oluyor. Hatta başbakan olarak Türkiye'de eğitim görmüş biri. Hatta Türkiye'den başbakan istiyorlar gelip. Hı hı. Yani biz siyasi teşkilatlanmayı bilmiyoruz diye bağımsız olunca yine Türkiye'ye müracaat ediyorlar. O dönemde kimse de Libya'yı kale almıyor nasıl olsa fakir bir ülke diye. Türkiye ile ilişkiler gayet güzel. Fakat Sirte Körfezi'nin hemen güneyinde 1957'de emareleri bulguları rastlanıyor ve 1959'da ilk Zelten'de petrol kuyusu açılmaya başlanınca artık gelir artmaya başlıyor. Fakat 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında Süveyş kanalının kapanma tehlikesi, Orta Doğu petrolleriyle Avrupa ve Amerika arasındaki bu mesafenin de Süveyş kanalının kapanma tehlikesi nedeniyle Libya petrollerinin önemi daha çok ortaya çıkmış ve 67'den sonra çok hızlı bir şekilde sondajlar yapılmış ve Libya nüfusuna göre çok çok yüksek miktarda petrol çıkaran bir ülke. Yani şu anda bile Afrika kıtasında doğalgaz deyince Cezayir, petrol deyince Libya akla geliyor. Yani en çok ve üstelik Libya petrolü çok kaliteli. Evet. Yani gravite olarak da yani bu iş petrol mühendislerinin söylediğine göre çok kaliteli, nitelikli bir petrol çıkıyor. Ve bu petrol paralarının kullanılmaya başlamasıyla birlikte zaten para olunca kavga da başlıyor. Ve Albay Muammer Kaddafi'nin darbesiyle birlikte o krallık bitiyor. Bizim iyi ilişkilerimizin olduğu
Kral İdris dönemi
kral
bitiyor.
Dönem bitiyor ve Kaddafi dönemi başlıyor. Kaddafi ise aslında başlangıçta iyi niyetli ülkeyi derleyip toparlamak istiyor. Ve işte bir yeşil kitap yazıyor. O yeşil kitabın da hikayesi şu. O yıllarda yani 1960'lı 70'li yıllara baktığımızda dünyada bir sol rüzgar esiyor. Yani bütün işte Cemal Abdülnasır'ın Mısır'da işte Arap sosyalizmi dediği Baas ideolojisinin Suriye'de Irak'ta hakim olması. Yani moda sol. Şimdi nasıl demokrasi, insan hakları, işte özgürlük revaçta, serbest piyasa ekonomisi bugünün modasıysa o günde sol bir rüzgar esiyor. Kaddafi ise işte Marksizm ve sol ile
İslami sosyalizm.
İslam'ın sosyal adaletini birleştiren, önce böyle insanlara hak ve eşitlikten başlayıp onlara İslam'ı kendince kabul ettirmeyi düşünen bir düşünce silsilesinden oluşan bu yeşil kitabı ortaya atıyor. Tabii ki Kaddafi'nin ciddiye alınmamasının en önemli sebeplerinden biri Libya'nın kadim bir kültürü yok. Köklü bir geçmişi yok. Yani yüzyıllar boyunca başka devletlerin idaresinde kalmış bir bölge burası. Dolayısıyla da Kaddafi Mısır'la birleşmek teşebbüsleri var. Tunus'la birleşiyor. Kendince Arap Birliği'ni toplamaya çalışıyor vesaire ama ciddiye alınmayınca da bu defa agresif çıkışlar yaptı. Kaddafi işte tarih süreçlerinde biliyoruz. Ancak bizimle olan ilişkilerine baktığımızda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında NATO, müttefikimiz NATO, Avrupa ülkeleri bizlere birdenbire sırt dönerken, nasıl olur da siz NATO silahlarıyla savaş yaparsınız deyip silah ambargosu uygularken, Kaddafi dedi ki bütün ordularım, askerim, uçağım, silahım emrinizdedir dedi. Hani derler ya, yağmasan da gürle hesabı. O dönemde o Kaddafi'nin o hareketi Türkiye'de hakikaten gönüllere su serpen önemli bir hadise olmuştu. O noktadan sonra da Türkiye-Libya ilişkileri hızla gelişti.
Evet.
80 sonrasında ise tarihi bir dönüm noktası oldu. Gözden kaçmaması gereken. Bizim işte Türkiye'de daha yeni yeni emekleme devresinde olan müteahhitlerimizi Kaddafi davet etti.
Evet.
Petrol paraları vardı ve Libya'nın imarı için yol, inşaat, bütün işlerin ihalesini bizim firmalara verdi ve pozitif ayrımcılık yaptı. Çünkü Kaddafi bu çöl geleneğinden gelen bir insan olduğu için bazen kızıyordu, azarlıyordu, bazen kovuyordu.
Evet.
Bazen parayı geciktiriyordu. Şimdi Avrupalılar hep böyle standart çalışmaya alıştığı için bizimkiler de bu acemilik dönemlerini Kaddafi ile yaşadılar. Bazen paralarını alamadılar, bazen geri gönderildi ama şunu unutmayalım. 80'li yıllarda çıraklık dönemini, 90'lı yıllarda kalfalık dönemini Türk inşaat firmaları Libya'da öğrendiler.
Bugün de dünya çapında
Çin, Alman, Amerikan firmalarıyla kıran kıra projelere giriyor. Bugün Rusya'nın imarını bile bizim Türk inşaat firmaları yapıyor. Kuzey Irak diyoruz, İran, Erbil, Süleymaniye'de şehri tamamen sıfırdan bizim müteahhitlerimiz yapıyor. Ve bunu unutmayalım, biz çıraklığımızı Libya'da öğrendik.
Evet. Tabii Libya ve Kaddafi deyince bu anlamda Türkiye-Libya ilişkileriyle beraber Libya'nın Afrika ile de ilişkileri gündeme geliyor. Kaddafi'nin Afrika Birliği'ne ilişkin önemli girişimleri olmuştu.
Evet.
Ona ilişkin neler ifade edebiliriz hocam?
Şimdi Kaddafi nevi şahsına münhasır bir insandı. Yani tek adam idaresiydi. Kabilelerden oluşan bir coğrafyada devlet, zaten daha önce hiç Libya diye bir devlet olmamış. Bu kabilelerden oluşan bir yapıda, özellikle güneyde Tuareklerin oluştuğu bir bölgeden paralı askerler kurdu. Yani ordusu normal bizim anladığımız böyle zorunlu askerliğe dayanmıyordu. Zaten petrol gelirler olduğu için çok güvendiği kabilelerden bir kısmı da o güneydeki Fizan çölündeki Tuareklerden oluşan paralı askerleri vardı. Ve çok güçlü bir savunması vardı. Yani öyle Bingazi'den başlayan işte muhalif hareketin Kaddafi'yi devirmesi %99 imkansız bir şeydi. Yani Suriye muhalefeti Kaddafi'ye yapılan muhalefetten ben diyeyim 10 kat siz deyin 20 kat daha güçlüdür şu an Suriye'deki muhalefet. Suriye'nin %80-90'ına hakim. Onlar sadece havadan bombalıyor. Halbuki Kaddafi çok güçlüydü içeride. Ama nasıl devrildi derseniz, Kaddafi mesela bu hafta ben Afrika coğrafyası dersinde Uganda'yı işliyorduk. Başkent Kampala'da baktık. Çok ihtişamlı bir cami var. Kaddafi yaptırmış. Bakıyorsunuz işte Afrika'nın Sahra altı bölgesinde Fransızlara karşı, İngilizlere karşı, sömürge yönetimine karşı mücadele eden gruplar var. Onları finanse eden bakıyorsun Kaddafi çıkıyor altından. Afrika Birliği toplanmak istiyor ve kulaklar için Ahmet Kavas bizim fakültede bir konferans veriyor. Dinde söylemişti bunu. 150 milyon dolar para lazım.
Toplanabilmesi
onun finansmanı. Afrika ülkelerinde zaten para yok. Parası olan da vermek istemiyor. Kaddafi diyor ki ben finanse edeceğim. Sponsorluğunu yapıyor. Afrika Birliği'ni topluyor. Ve Afrika Afrikalılarındır. Afrika'nın yeraltı ve yerüstü kaynakları Afrika halkının refahı için harcanmalıdır fikrini ortaya atıyor ve Batılılar buradan elini çeksin gibi çok tehlikeli fikirler söylemeye başlıyor. Ve bu fikirler bugün işte Kaddafi tarafından söylenir, başka biri ciddiye alır diye hemen bunun ortadan kaldırılması gerektiğine karar verildi. Ve Bingazi'den başlayan çok cılız bir muhalefet Kaddafi'yi asla deviremezdi. 2011 yılı yazında bir de baktık ki NATO devreye girdi ve Fransız uçakları gösteri yaptı ama Kaddafi'yi yıkan, Kaddafi'yi deviren ve bugün çoğu kişinin de hiç dikkate almadığı şey Akdeniz'deki Amerikan denizaltılarına atılan Tomahawk füzeleridir. O füzelerle bütün uçaklarını, limandaki gemilerini, askeri üslerini bir anda yok ettiler. Evet. Halbuki Suriye'de Türkiye yalvarıyor 3 yıldır Amerika'ya ve Avrupa'ya, diyor ki sadece uçuşa yasak bölge oluşturun. Yani Suriye'deki uçaklar kalkmasın, Halep'i bombalamasın, Hama'yı, Humus'u bombalamasın. Kimse dinlemiyor.
Evet. Halbuki başka faktörler de var.
Libya'da daha Kaddafi'nin uçakları kalkmadan deniz altından kalkan füzelerle yok edildi. Hatta Kaddafi düştükten sonra, bakın Kaddafi'yi katlettiler veya şehit ettiler, artık onu nasıl kabul edersek bilmiyoruz. Evet. Çünkü ölürken yaptığınız haram diyordu, şehadet getirdi. Biz evet, onu o şekilde
hocam. Yalnız tabii şimdi burada biz Kaddafi'yi temize çıkarmaya çalışmayalım. Yok, yok. Bir algı,
şu açıdan söylüyorum yani.
Ne İçeride oldu? Yapıp ettikleri de inanılmaz antidemokratik ve İslami kesime yönelik özellikle çok despotik. Ya bir gecede binlerce tek insanı adam katlettiği
şimdi
bir
şunu
insan.
Söylüyoruz. Tek adam Kaddafi. Evet. Fakat bu tek adam tıpkı Saddam'da olduğu gibi. Saddam da bir diktatördü. Fakat bu diktatör Batı'nın çıkarlarına ters düştüğü an ortadan kaldırılması gereken bir insan haline geliyor.
Tabii i̇şte, Kaddafi'nin Batı ile olan ilişkileri de gelgitli.
Oraya olmuş. Geleceğiz fakat onun götürülmesinin en önemli sebeplerinden biri Afrika Birliği projesini ortaya atması. Afrika'da Batılı hegemonlara karşı mücadele veren grupları desteklemesi. Çok sayıda eğitim kurumları, çünkü misyonerler çok müthiş mücadele yapıyor Sahra Altı bölgede. Kiliseler, yetimhaneler gırla gidiyor ve Kaddafi o petrol paraları çok olduğu için o bölgelerde yetimhaneler, camiler, yani İslami organizasyonları büyük ölçüde finanse etmeye başlamıştı son dönemlerinde. Evet. Bakın son dönemlerinde özellikle altını çiziyorum. Dolayısıyla önceden mesela İngiltere'ye gitmişti petrol anlaşması imzalandı. Ben çadırımla geleceğim demişti. Evet. Yani Kaddafi gitti Londra'nın merkezine, çadır kurdu, çadırda yattı. Otantik dediler.
Derler ya hocam, paranın gözü kör olsun.
Çünkü milyar dolarlık petrol anlaşmaları imzaladıkları için yani hiçbir ses çıkarmadılar. Neden? Çünkü Kaddafi'nin petrol paraları batılı bankalara yattığı sürece, batıdan uçak, tank, silah aldığı sürece, batılı çok uluslu şirketler orada petrolü çıkardığı sürece problem yoktu. Problem işte bu tür işlere girişince ortaya çıktı.
Evet. Hocam bize ayrılan süre inanılmaz. Yani yarım saatte bitireceğiz dedik.
Evet.
Şu anda bakıyorum saatime, 36 dakika olmuş. Şöyle bitirelim arzu ederseniz. Libya'nın geleceğine ilişkin mevcut tablo neyi gösteriyor bize? Sorumuzla bitirelim arzu ederseniz.
Aslında işte Kaddafi'nin yapmaya çalıştığı Büyük Suni Nehir projesi vardı. Çölün güneyinden getirdiği birçok şey söylemeyi düşünüyorduk ama özetleyecek olursak şöyle diyelim. Kaddafi devrilmeden önce Libya bir şantiye gibiydi. Hatta batılı şirketler işçilerini pek kurtaramadı. Türkiye orada bir köprü gördü. On binlerce insan tahliye edildi ve burada en büyük de Türk firmaları ve oradan çalışanlardı. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Türk firmaları sessiz sedasız yine gitti. Oradaki yarım kalan işlerini devam ettirmeye çalışıyor. Şu anda Libya'nın geleceğiyle ilgili şunu söyleyelim. Deniyor ki işte 50 yıllık petrolü var deniyor. 30 yıllık petrolü var deniyor. 30 yıl önce diyorlar ki 30 yıllık petrolü kaldı. Bugün 50 yıl deniyor. Sebep şu. Libya'nın daha 3'te 2'sinde daha çok ciddi aramalar yapılmamış durumda. Evet. Ve bugün keşfedilen rezervleriyle Afrika'nın en zengin yeraltı kaynağına sahiptir. Gelecekte bu daha da artacaktır. Az bir nüfusu vardır. Bu nedenle Libya her zaman Batı'nın gözdesinde olacaktır. Çünkü çıkardığı petrol hemen karşıda İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya petrole muhtaç. Dolayısıyla da en yakın nokta Batılılar için. Türkiye ile olan ilişkilere gelince Türkiye daima dost eli uzatmıştır. Kaddafi döneminde de, Senusiler döneminde de, bugünkü yönetimle de. Türkiye pek bunu dillendirmiyor çünkü birazcık dikkat çekince biliyorsunuz çok uluslu şirketler size çok fazla yol vermiyorlar. Bugün Türkiye sessiz sedasız derinden büyük ana işler olmasa bile orta derecedeki işlerin büyük bir kısmını bizim Türk firmaları götürüyor. Şu anda da iyi gidiyoruz Libya'nın inşasında. Çünkü Libya'ya siz ne kadar mal satarsanız satın, ne kadar borç verseniz alabileceğiniz bir miktar var orada. Evet. Yani Libya gelecekte bugünkünden çok daha zengin olacaktır. Kişi başına düşen gelir olarak çok çok...
İçerideki iç istikrarı sağlayabilirse tabii inanılmaz tabii bir bölünmüşlük söz konusu.
Şu anda yapılan
hocam.
İse Batılıların yapmak istediği şey Bingazi ile Trablus'u ayırmak. Yani Libya'dan iki devlet çıkarmak istiyorlar. Bu da Libya için olabilecek en kötü senaryo. Evet. Bizim dileğimiz, gönlümüzden geçen Libya'daki o başıboş dediğimiz durumu silahlı grupların bir an evvel zapturapt altına alınması. Libya'nın petrol gelirleri Libya halkının refahına harcandı ki Kaddafi döneminde altyapı büyük ölçüde tamamlandı. Hatta binalar yapıyorlardı bizim Türk firmaları. Evlenenlere anında daire veriyordu. Evet. Dolayısıyla yani nüfusun da hızla artmasının bir sebebi oldu. Dolayısıyla gelirin halkı finanse etme konusunda bir problem yok. Ve hala da ben inanıyorum ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde mevcudun çok çok üzerinde yeni gaz ve petrol yatakları keşfedilecek. Çünkü daha el değmemiş çok saha var Fizan evet. bölgesinde. Son bir söz söyleyeyim. Osmanlı döneminde şöyle bir hadise yaşanırmış. Nasıl ki bugün bir trafik polisi önümüzü kestiğinde veyahut da biri kafamı canımı sıktığında böyle Ankara'da milletvekili hükümetten tanıdığımız varsa bak seni Hakkari'ye sürerim. Soluğu Hakkari'de alırsın derler. Osmanlı'da da soluğu Fizan'da alırsın derlermiş. Yani ayağını kaydırmak istediği insanı İstanbul'dan Fizan'a sürerlermiş. Yani hatta derlerdi benim çocukluğumda seni Fizan'a gitsen bulurum.
Evet.
Fizan Libya'nın güneyinde bugünkü Tuareklerin yaşadığı bir coğrafyadır. Yani o günkü Osmanlı şartlarında ulaşılması en uzak yer anlamında söyleniyor.
Değerli hocam, kıymetli bilgileri bizimle paylaştınız. Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir gündem, yeni bir ülke tanıtımında olmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet.
Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemi'ni dinlediniz.